Ayrım 15. O Muhteşem Hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 223. Korunun içindeki üç katlı bina, boğaza ulu ağaçlar ve erguvanlar arasından bakan, konumu hariç iddiasız görünümlü. Besbelli iyi bir mimar elinden çıkmış, ayrıntılara kadar düşünülmüş ama gösterişten kaçınılmış. Sokak kapısına gelince tek bir konut değil aslında, üç katlı bir apartman olduğunu fark ediyorum. Adının yazılı olduğu en üst zile basıyorum. Heyecanlanmayacağım, heyecanlanmayacağım, heyecanlanmayacağım. Yüreğim atıyor. Bir an o kapının önünden uzaklaşmayı, koşarak kaçmayı bile düşünüyorum. Çocuklar şimdiden geniş bahçede oynama hevesindeler. Biz burada kalalım mı anne? Biraz oynayalım sonra geliriz. Cevap vermeme vakit kalmadan otomatiğin sesi duyuluyor, kapı açılıyor. İki oğlanı kedi yavrusu gibi enselerinden tutup içeri itiyorum. Kapı arkamızdan kapanıyor. Artık dönülmez yoldayız. Dairenin kapısı açıktı. Derli toplu, orta yaşlı, aydınlık yüzlü bir kadın içeri buyur ederken, "Hanımefendi salonda bekliyor, size hoş geldiniz," dedi. Sesi dosttu, sevecendi. Anne, salonun hemen girişinde, yüzünde o tuhaf, eğreti gülümsemesiyle ayakta duruyordu. Göz göze geldiğimiz, bir an gözlerimizi kaçırmaya çalışıp başaramadığımız, bakışlarımızın karşılaştığı o anı sonraları sık sık hatırlayacaktım. Birbirimizin gözlerinde, bakışlarında kendi gözlerimizi gördük. Birbirimizin yüzünde, bedeninde kendi yüzümüzü. Kendi bedenimizi gördük. Sadece birkaç saniyeyle ölçülen o kısacık anda, birbirimizin bedenine, ruhuna garip çıktık sanki. Ya da heyecanım, tedirginliğim, esrik ruh halim yüzünden bana öyle geldi. Yıllardır görüşmemiş, ayrı kalmış bir anne ile kızın sıradan karşılaşması değildi. Derin bir buluşmaydı yaşadığımız. Yitirilmiş yılların pişmanlığı, araya giren kemirgen zamanın aşındırdığı duygular, unutmak istemeyip de unutamamanın burukluğu, neden sorusunun hüznü, hepsi o birkaç saniyeye sığdı. Onu sevmiyorum, onu unutacağım. O kötü, o beni bıraktı. Küçük kız ağlıyor. Odayı dolduran, müziği bastıran ses onun sesi. Tamam, anladım, ağlama. Kapatıyorum müziği. O kadar güzel söylüyor ki anne, hoşuna gider zannetmiştim. Bana ne, bana ne? O bizi bırakıp gitti, seni de bıraktı, o kötü. Büyüyünce anlayacaksın, anne kötü değil. Anne masallardaki melekler, periler gibi başka bir dünyada yaşıyor. Oradan seyrediyor bizi. Gelmesin buraya, kalsın kaldığı yerde. Periler, cinler yok zaten, hepsi masal. Masallara inanmak iyidir, yoksa hayat çekilmez olurdu. Hadi hazırlan, şimdi müzik dersine gideceksin. Hayır, diye haykırıyor küçük kız. Müzik dersine gitmeyeceğim, ne bugün ne de başka bir gün. Bir daha ne müzik dersine gidiyor ne de piyanonun başına oturuyor. Annesine şaşılacak kadar benziyor Arya. Kızlar baba tarafına çekerler ama bu tıpkı annesi. Hele de gözleri. Büyüyünce boyu posu da benzeyecek Selvi gibi maşallah. Annesine benzemek istemiyor. Çirkin olmak istiyor. Unutsun beni, tatilde de aramasın. Her yaz birlikte geçirdikleri o iki hafta ağır geliyor. Çünkü beraberlerken çaresiz seviyor onu. Herkesin ona nasıl baktığını, nasıl saygı gösterdiğini gördükçe müthiş gurur duyuyor. Güzel elbiseleri, şık kıyafetleri, özenli saçları, gözlerini büsbütün belirginleştiren makyajıyla, yüzünde tuhaf Mona Lisa gülümsemesiyle, fanilerin arasından sanki orada değilmiş, farkında değilmiş gibi süzülüp geçerken, küçük kız da onun halesine girmeye çalışıyor. Sonra yine bırakıp gidiyor onu, gelecek yaz tatiline kadar. Ara sıra bir telefon, uzak ülkelerden atılmış kartlar ve kederli bir özlem olarak kalıyor. Onu sevmiyorum, onu unutacağım. O ölsün istiyorum. Bu iki delikanlı benim torunlarım galiba, dedi içten gülümseyerek. Üzerimden bir yük kalktı, derin bir nefes aldım. İlk söz önemliydi ve söylenmişti işte. Salonun ortasında şaşkın duran çocukların önünde tiyatrovari bir edayla diz çöktü. Bir elini küçük oğlana, öteki elini büyüğe uzattı. İşin acemisiydi, sahnede gibiydi sanki. Şimdi bir arya söylemeye başlayacak diye düşündüm bir an. Komik geldi, gülmemi zor tuttum. Araya girip anneanne ile torunları adlarıyla tanıştırdı. İkimiz karşı karşıyaydık şimdi. Benden biraz daha uzundu. Bu kadar uzun boylu olduğunu hatırlamıyordum. Hala güzeldi ama biraz yaşlanmıştı. CD'lerinin üstündeki, dergilerdeki, gazetelerdeki fotoğrafları en az 15-20 yıl öncesine ait olmalıydı. Hatırladığım zamanlardaki gibi yine özenle giyinmişti. Dökümlü ipek jarseden koyu mor patlıcan rengi etek, kemik rengi bluz, omuzlarına attığı pembe mor desenli ipek şal. O da beni süzüyordu sanırım. Sonra elimi tuttu, koruluğa ve denize bakan pencerenin önündeki fiskos köşesine götürdü. Zarif bir bilek hareketiyle karşısındaki koltuğa oturmam için işaret ederken, ''Çocuklarla ilgilenir misin Gülizar Hanımcığım? Belki dondurma severler. İsterlerse bahçeye çıkar onları, sıkılmasınlar.'' dedi. O zaman kocaman çantama tıktığım ev yapımı kek geldi aklıma. Bunu çocuklarla beraber sizin için yaptık dedim, doğal olmasına dikkat ettiğim bir sesle. Kek paketini Gülizar Hanım'a uzattım. Birbirimize sarılmamıştık, öpüşmemiştik. Soğukluktan, uzaklıktan değil, öylesi durumun olağanüstülüğüne yakışmayacağı için. Yıllar sonra yavrusuna kavuşan anne sahnesi bizi anlatmıyordu. Gözyaşları arasında bir kucaklaşma her şeyi sıradanlaştırdı. Böylesi iyiydi. Tam bana göreydi, tam bize göreydi. Kendimi rahatlatmış hissettim. Eski Yeşilçam filmlerinden birinde değildik, gerçek yaşamdaydık. Gerçek yaşamın filmlerden, romanlardan, masallardan çok daha şaşırtıcı olduğunu kim söylemişti? Çantamdan çıkardığım CD paketini aramızdaki sehpanın üstüne bırakırken, çeşitli ülkelerde yaptığım etnik müzik kayıtlarını getirdim size. Belki ilginizi çeker dedim. Müzikle uğraştığımı bilmesini istiyordum. Biliyorum deyince şaşırdım. Biliyorum, tesadüfen elime geçen bir kasetin üstünde adını gördüm. Arya. Adım başı rastlanmayan bir ad, öyle değil mi? İlgimi çekti, dinledim. Nasıl buldunuz? Arkadaşların yaptığı derlemelerdir onlar ama orkestrasyon da var tabii. Bağlamanın ses verdiği çok sesli uygulamalar. Satışa sunulan kasetlerde, CD'lerde yerel sesleri, şarkıcıları da kullandık. Yoksa dinleyici kitlesine ulaşamazdık. Size getirdiğim öteki kasetler benim kendi çalışmalarım. Daha çok Maya, Aztek bölgelerinde yaptığım otantik kayıtlar. Benim aldığım kaset Kürtçeydi galiba ya da kaset satıcısının söylediğine göre Zazaca'ymış. Aa, Fırat, Munzur derlemeleri kasetidir o. Kürtçe, Ermenice, Zazaca, Türkçe karışık bir derleme. Ben arkadaşların o çalışmasına dışarıdan destek verdim. Bir çeşit danışmanlık gibi. Evet, benim dinlediğim o olmalı. Müzikoloji okuduğunu, müzikle uğraştığını yeni öğrendim. Üniversitede olduğunu biliyordum ama başka bir bölümdesin sanıyordum. Amerika'da antropolojiyle başladım. Oradan etnomüzik, yerel ağız derlemesi derken kendimi müziğin ortasında etnomüzikolog olarak buldum. Başka türlü olması mümkün değildi galiba, hem genetiğimi hem de içinde yetiştiğim ortamı düşünecek olursanız. Müzik konusu etrafında ısınma turları atıyorduk. İlişkimizin bundan sonra nasıl gelişeceğini, nerede buluşacağımızı ya da ayrılacağımızı ikimiz de bilmiyorduk. Hiç düşünmediğimiz, hayalimizden bile geçiremeyeceğimiz bir yola düşeceğimizi, o uzun, ince yolda kaybolacağımızı, hikayenin, bütün hikayelerin başına döneceğimizi nereden bilebilirdik? Babam müziğe zorlamadı mı seni? Zorlamak değil ama müzikle ilgilenmemi istedi. Özellikle de piyano çalmamı, ben reddettim. Müzik yapmayı değil, müziği düşünmeyi seviyorum galiba. Babam hakkında bilgi almak istediğini düşündüm. Lafı bu yüzden açmıştı belki. Babamı kaybedeli çok oldu, biliyorsunuzdur. Biliyorum. Geç öğrendim ama biliyorum. Demek etnomüziği seçtin. Günümüzde dünya küçüldükçe etnomüzik yaygınlaşmaya başladı. En uzak, en geri, ücra yerlerdeki halklar bile kendi identitelerinin peşindeler. Kimlik mi demem lazım identite yerine? İnsan çok uzun yıllar dilinden, ortamından kopuk yaşadı mı, kelime bulmak da zorluk çekiyor. Siz klasikçisiniz, hem de opera. Etnomüzik biraz hafif ilkel kalabilir. Gürül gürül, çok sesliliğe, çok sazlılığa, büyük müziğe, hem de operaya hayatını veren biri için şairin dediği gibi üç telli saz, davlarla, dalgalarla kitleleri ileri atlatamaz. Bunu başka bir zaman enine boyuna konuşuruz. Nazım'ın başka şiirlerini severim ama bu mısralar aşırı modernist. Fazla Avrupa merkezli geliyor bana, katılamıyorum. Ondan böyle sözler beklemediğim için hem şaşırdım hem de sevindim. Divan'ın Nazım okuduğunu, sevdiğini düşünemezdim. Hele de aldığı eğitimle, yetişme koşullarıyla, yaşıyla, kökeniyle tam da Cumhuriyet kızı örneği bir primadonna'nın modernizme eleştirel bakışı şaşırtıcıydı. Üstelik söyledikleri biraz klişe de olsa, evrensel müzik alanında önemli tartışma konularına gönderme yapıyordu. Başka bir zaman enine boyuna konuşuruz demişti. Bu sözler sürecek bir ilişkiye işaret ediyordu. İyi mi, kötü mü olur? Ölçemiyordum ama en azından şu anda ortamı rahatlatan sözlerdi. Çocuklar Gülizar'la birlikte salona döndüler. Üst başlarındaki lekelerden çikolatalı dondurmayla burunlarını batırdıkları anlaşılıyordu. Anneannenizle biraz konuşmak ister miydiniz diye korkuyla sordum. Karşıdaki goblen berjere rahat bir pozda yan yana oturdular. Ellerinizi yıkamadıysanız koltuğa sürmeyin dedim tam anne tavrıyla. Bırak çocukları, leke olursa da silinir, biraz tanışalım bakalım. Büyük oğlan, oh işte, annen izin veriyor istediğimiz gibi oturmamıza havasında muzaffer bir eda ile baktı yüzüme, sonra korktuğum soruyu sordu. Yoktun sen, nereden geldin anneanne? Haklı bir soru, Türkiye'de değildim, başka ülkelerdeydim, orada işlerim vardı. Şarkı söylüyormuşsun, ben en çok Michael Jackson'ı seviyorum, Türklerden de Barış Manço'yu, o çocuklar için de söylüyor. Çok güzel, ben çocuk şarkılarını pek bilmiyorum ama isterseniz öğrenirim. Küçük oğlan da ağabeyinden geri kalmamak için lafa karıştı. Evet evet, madem annemin dediği kadar büyük bir şarkıcıymışsın, çocuk şarkılarını öğrenip bize söylemelisin. Bir küçücük aslancık varmışı söyler misin? Yuvada onu öğrendik bu hafta. Bana şarkı söyler miydi annem? Hiç hatırlamıyorum. Ninni anım da yok. Küçük oğlan yerinden kalkıp annenin dizinin dibine geliyor. Kedi yavrusu gibi başını okşatıyor. Oğulların birbirlerine hiç benzemezler. Aynı anne, aynı baba, aynı ev ortamı ve iki farklı karakter. Büyük inatçı ve biraz soğuktur, kolay teslim olmaz. Küçük uyumludur, sevecendir, çabuk kanar. Önce senin anneannemiz olduğuna inanmamıştım. Herkesin anneannesi babaannesi burada, yanlarında. Ölmüşlerse o başka. Ama anneme çok benziyorsun, görünce inandım. Evet, çok benziyoruz ama anneniz benden daha güzel. Sen biraz ihtiyarsın da ondan anneanne, dedi küçük oğlan. Zehir gibi baktım suratına, durumu fark edip, sen de güzelsin ama, diye ekledi. Gülizar Hanım çayımızı getirdi. Bizim keki de kesip güzel bir tabağa yerleştirmiş. Küçük kanepeler, bir lokmalık pastalar, bir de milföyler var. Çocukluğumda en sevdiklerimden. Tesadüf mü? Hatırladı mı? Durumunuz biraz tuhaf değil mi? Dedi hiç beklemediğim bir anda. Ne diyebilirim? Hazır cümlem yok. Çayımı karıştırır gibi yaparak sustum. Çocukluk fotoğraflarını göndermeme şaşırmışsındır. Haklısınız. Hiç beklemediğim hoş bir sürprizdi. Hoş muydu gerçekten, yoksa huzurunu mu bozdum? 30 yıl ortalarda görünmeyen, sesi çıkmayan, sonra birden gökten düşen bir anne. Bir çeşit Deo Machina. Doğrusu evet, biraz tedirgin olduğumu da itiraf etmeliyim. Çok düşündüm hayatına girmeye hakkım var mı diye. Sonra zorlamadıktan, kapısına dayanmadıktan sonra neden olmasın dedim. Ajansın numaranı yazdırdım sadece zarfın üstüne. Arayıp aramamakta bütünüyle özgürdün. Sesi şimdi eskisi kadar güvenli değil. Gözleri buğulu mu, yoksa bana mı öyle geliyor? Evet, böyle düşündüğümüzü tahmin ettim. Ben de epeyce düşündüm zarfın üstündeki telefon numarasını tuşlayana kadar. Bakın buradayım işte. Sadece ben değil, çoluk çocuk buradayız. Bir süre önce garip bir olayla karşılaştım. 7-8 ay kadar oldu. Tanımadığım biri ajansım üzerinden beni bulup çocukluk ve aile fotoğraflarımın kendisinde olduğunu bildirdi. Önce aldırmadım, sonra eline nasıl geçtiğini merak ettim. Uzun hikaye. İşin özeti, anneannenin ölümünden sonra evi toplanırken oraya buraya dağılan, atılan satılan eşyalar arasında fotoğraflar da varmış anlaşılan. Adam bunları bit pazarında bulmuş. Aklına ne gelirse toplamaya meraklı biri. Çok ilginç bir tip. Hastalık derecesinde müzik meraklısı. Babanın bir başka türü. Biraz daha Alaturka, halk işi olanı. Zaten müzik öğretmeniymiş. Beni de tanıyor. Tanımak ne kelime? Müzik kariyerimi adım adım takip etmiş. Hangi operada, hangi rolde sahneye çıkmışım, hangi CD'yi ne zaman doldurmuşum, kayıtlarımın hangisi daha iyiymiş, sultanım diyor da bir daha demiyor. Diva lafı yapay geliyormuş ona. Üstelik biraz ünlü olur olmaz her şarkıcıya diva diyorlarmış Türkiye'de. Beni onlarla bir tutamazmış. E fotoğraflarınızı aldınız mı peki? Geri verdi mi? Bu tipler para için. Sözümü kesti. Hayır, öyle biri değil. Anlatması güç, tanımak gerek onu. Kaçık demek istemiyorum ama takıntılı, marazi, tutkulu bir tip. Topladığı fotoğraflarla hem kendine hem de fotoğraftaki kişilere hayali bir dünya kuruyor. Romancı ya da senaryo yazarı gibi onların hikayelerini yeniden, istediği şekilde nasıl hoşuna giderse öyle kurguluyor. Fotoğraflarla kurduğu dünyada insanların kaderine hükmediyor. Kurguladığı hikayeye aykırı düşen bir şey olursa üzülüyor, öfkeleniyor. Onu iyi tanıyor gibisiniz. Fotoğrafları almak, eksikleri tamamlamak için 2 kere buluştuk. Neyin eksikleri anne? Ona ilk defa anne diyordum. Birbirimize belli etmeden, yan gözle bu 4 harflik masum sözcüğün üzerimizde yarattığı etkiyi ölçmeye çalışıyorduk. Ben kızardım, o bakışlarını yere indirdi. Yapbozun kayıp parçaları, dedi şakacı bir sesle. Sahne fotoğrafları, arşiv fotoğrafları, yani profesyonel nedenlerle gerekli olanlar dışında bana, bize ait fotoğrafların çoğu dağılıp gitmiş. Bit pazarına düşenler yanında kim bilir ne kadarı da çöpe atıldı. Toplayıcı ile tanıştıktan sonra ondan huy kaptım galiba. Şu fotoğraf nerede, bu fotoğraf neden yok, hangisi nerede kalmıştır diye merak etmeye başladım. Mesela bebeklik fotoğraflarım. Büyük babam fotoğrafa pek meraklıydı. Körüklü Zeiss ikon makinesiyle kendisi çekerdi. Albümler dolusu poz poz resimlerim vardı. Hepsini babam çekmişti. Bu kadar meraklı biri meme emerken, beşikte, kundakta resimlerimi de çekmiştir mutlaka. Ama yok işte, bebeklik albümlerim yok, ne evde ne de toplayıcıda. Anlattığınıza bakılırsa kim bilir nereye atılmış, nerede kaybolmuştur. O toplayıcı adam akıllı biri aslında. Sizden para pul istemese de son zamanlarda arşivcilik, eski belgeler, hiç ummadığınız bir kağıt parçası. Mesela benim branşımda bestecinin kendi manuskripti olan birkaç müzik cümlesi bayağı iyi para yitiriyor. Size ait fotoğrafların, eşyanın, eski kasetlerin değerli olduğundan eminim. Belki. Ama o bununla yetinmiyor. Onu ilgilendiren, aklını başından alan, bana biçtiği hayat hikayesi, onun tabiriyle benim muhteşem hayatım. Hayatımın pek de muhteşem olmadığını anlatmaya çalıştığımda hayal kırıklığına uğruyor, hatta kızıyor, sinirleniyor. Hatırladığım kadarıyla anneannem babama, içinde eski fotoğraflar, eski yazı defterler, büyük babamın olduğunu söylediği notlar, bazı ana eşyası olan bir kutu teslim etmişti. Siz uzaklardaydınız o zamanlar. Değersiz şeyler ama benim için manevi değeri var. Bana bir şey olursa bunları kaybolup gider. Bir gün dönerse semanın görmesini, büyüyünce de Arya'nın saklamasını isterim demişti. Babam hepsini özenle sakladı. Onu kaybettikten sonra müzik kitaplarını, plak koleksiyonunu olduğu gibi korudum. Bilirsiniz, babamın klasik müzik diskoteği çok zengindir. Ender rastlanan özel kayıtlar var. Bunların bir bölümünü enstitüye, onun adına bağışladım. Bazı özel eşyalarını, sevdiği sakladığı fotoğrafları, ufak tefek anı nesnelerini, özellikle sizi hatırlatanları atmaya kıyamadım. Anneannemin babama teslim ettikleriyle birlikte hepsini sakladım. İnsan atamıyor böyle şeyleri, saygısızlık gibi geliyor. Atmadım, sakladım doğru. Peki nerede, nereye tıkıştırdım? Evi değiştirirken hepsini toplayıp getirdiğimi hatırlıyorum. Nereye sakladığımı ise hiç hatırlamıyorum. İlgisizliğime öfkeleniyorum. Biraz da sevgisizlik sayılmaz mı birilerinin çok değer verdiği şeylere bu derece ilgisiz kalmak? Bir köşeye, bir dolabın, bir çekmecenin içine tıkıp unuttuğumu söylemedim tabii. Siz söyleyince şimdi de ben de merak ettim. Belki de yapbozun kayıp parçaları onların arasındadır dedim. Önemli değil, acelesi yok. Toplayıcı duysaydı sendeki hazineye de göz koyardı. Yerde kağıt parçası bulsa topluyor. Kim bilir, elinde neler vardır daha. Biraz da sen anlat bakalım, kocan, evin, işin. Ali'den söz ettim. Amerika'da master yaparken tanıştığımızı anlattım. O işletme okuyordu. Alanlarımız çok farklıydı ama böylesi sanki daha iyi oldu. İyi anlaşıyoruz. Sakin bir hayatımız var. Herkes kendi işinde. İki çocukla mesleğimi yapmakta zorlanıp zorlanmadığımı sordu. Bir yolunu buluyorum. Zaten benim işim sizinki gibi değil. Ben sizin gibi olağanüstü bir kişi, bir... Lafı bulamadım. Bir deha değilim. Sözlerimi yanlış anladı. Laf dokundurduğumu, alttan alta iğnelediğimi düşündü galiba. Yüzünden geçen gölgeden, dudaklarına takılı iğreti gülümsemenin kısılmasından anladım. Lafımı düzeltmeye çabalamadım. Varsın öyle anlasın. Doğru değil mi zaten? O günkü kısa çay ziyareti, evimi görmek, kocamla da tanışmak istediğini söylemesiyle başarılı şekilde sona erdi. Gerginlik olmadı. Anne hitabı bile dolaştı havada. Sözcüğün dudaklarımdaki, kulaklarındaki açılışını yaptık. Yüreklerimize ulaşması, içimize yerleşmesi için zamana ihtiyacımız vardı. Bu geç kalmış buluşmanın yüzleşmeye, ödeşmeye, barışmaya varmasına, uzun ve güç bir yolla birlikte yürümemize mümkün olabileceğini nereden bilebilirdik ki? Üstelik yine fotoğrafların ve tabii ki toplayıcının rehberliğinde. Toplayıcının not defterinden. Arya kızımdı derken dudaklarının kenarının nasıl kasılıp belli belirsiz seyirdiğini hatırlıyorum. Pürüzsüz sesinin ancak benim duyabileceğim titreşimini, Arya adını telaffuz edişini, kızımdı derken dığlı geçmiş hüznünü unutamıyorum. Arya, onun güçlü, mükemmel, aydınlık kişiliğinde bulanık bir nokta. Plağın takıldığı yer, gereksiz bir soru işareti, hikayesine yakışmayan bir kurgu hatası. Bu hatayı nasıl tamir edeceğimi, neresinden düzelteceğimi bilmiyorum. Fotoğraflar yetersiz kalıyor. Olanı yansıtıyorlar da olması gerekeni göstermiyorlar. Arya'nın hikayesini, daha doğrusu Sultan'ın Arya hikayesini ona yakışır şekilde okuyabilmek için, yazabilmek için mi demeliyim yoksa? Elimdeki malzeme yetersiz. Romancı olsaydım kahramanlarımın kaderlerine hükmeder, hikayelerini istediğim gibi biçimlendirirdim. Onun çocuğunu reddetmiş, bırakıp gitmiş bir anne olmasını kabullenemediğimden kahramanımın çocuğu olmazdı mesela. Arya dünyaya hiç gelmezdi ya da çok küçükken ayrılırdı bu dünyadan. O zaman çocuğuna ihanet etmez, lekesiz ruhunda hiçbir kara nokta kalmazdı. Arya, sultanın hikayesine sızan davetsiz misafirdi. Ve ben de bu davetsiz misafiri ne yapacağımı bilemiyordum. Keşke Arya'nın doğum günü fotoğrafları çıkmasaydı da, naylon torbanın içinden ya da o fotoğrafları gösterdiğimde sussaydı. Arya kızımdı demeseydi, o lanet dı ekiydi işleri karıştıran. Karıma gitgide daha fazla hak veriyorum. Takıntılarım artmaya başladı. Ruh sağlığımdan kendim bile kuşku duyuyorum bazen. Fotoğrafların hikayesini yazmak eskiden tek düze yaşamımı renklendiren, küçücük dünyamın sınırlarını aşıp başka dünyalara, başka hayatlara yelken açmamı sağlayan, vakit geçirtici, ferahlatıcı bir uğraştı, bir çeşit hobiydi. Şimdi marazi bir tutkuya dönüştü. İnsanlar vardır, kendi sınırlılıklarının, vasatlıklarının farkında bile değillerdir. Ya da özlemleriyle yetenekleri eşdeğerdir, çatışmaz, birbirini kemirmez. Böylelerine hep imrenmişimdir. Benim dramım kendi sınırlarımın bilincinde olmak. O sınırları aşıp gökyüzünü zapt etmeye çıkamayacağımı bile bile gözümün hep en uzak yıldızlarda olması. Duygularımın derinliğiyle birikimim sığlığı, ulaşmak istediklerimle yeteneklerimin sınırlılığı çatışıyor. Geniş olanaklara sahip bir evde, en iyi okullarda okuma, küçük yaştan müzik yeteneğini geliştirme olanağı sağlayabilecek bir aile ortamında yetişseydim, yüklü bir kültür dağarcığına yaslansaydım çok farklı olurdum. Baba evimde, bizler yetişene kadar terzi babamın biçki dikiş metodu kitabından başka kitap hatırlamıyorum. İlk müzik kaynağım, babamın dikiş dikerken mırıldandığı Rumeli türküleri, radyolardaki müzik yayınları, bir de hiç unutamadığım Kavalcı'nın büyüleyici namelerinden ibaretti. Merakımı keşfedip yardım etmeye çalışan emekli Fransızca öğretmeni kitapçı kırtasiyeci amca da olmasaydı, kendim bile fark etmeyecektim içimdeki müziği. Fırsat eşitliği, fırsat eşitliği diye söylenirken ne anlatmak istediğini şimdi anlıyorum. Adı bu yüzden komüniste çıkmıştı adamcağızın ama haklıydı. Kimseyi suçlamıyorum, biraz da kader bu. Kimileri şurada, kimileri burada doğuyor. Aileni sen seçmiyorsun, doğduğun yeri, ortamı, zamanı da. Ama içinde o büyük atılım gücünü duyarsan, görünmeyen kanatlara sahipsen gerçekten mucizevi bir sıçrayış gerçekleştirebilirsin. Belki de o güçten mahrumdum. Yeteneğim de duvarları aşacak kadar büyük değildi. Oysa bir zamanlar yapabileceğimi sanmıştım. Gençtim, umutluydum, kendime güvenliydim. Sonra hayaller, umutlar köreldi. Hayat burnumu sürttü, razı oldum. Rızanın ezikliği içime oturdu. Görünüşteki alçak gönüllülüğümün, saygılı, dingin, hoşgörülü tavrımın altında yatan mutsuzluğu tek karım anlıyor. Ne kadar iyi bir müzik hocası olduğumu, çocuklarda sanat zevki, müzik ilgisi yaratmayı başardığımı, müziğin her türünde söz söyleyecek bilgiye sahip bulunduğumu, üstelik çok iyi flüt ve bağlama çaldığımı söyler bazen. Bazen de kendisini de inandırmak istermişçesine bunca yıllık evliliğimizde çok şükür büyük sarsıntılar yaşamadığımızı, iyi bir evlat yetiştirdiğimizi, aslında mutlu bir aile olduğumuzu, zengin olamadıysak da kimseye muhtaç kalmadığımızı, bunların değerini bilmemiz gerektiğini söyleme ihtiyacı duyar. Bunları en çok kötü uyuduğum, karabasanlar gördüğüm gecelerin sabahında söyler. Kim bilir bütün gece neler sayıklıyorsam, nasıl inliyorsam artık. Divan'ın hikayesine gömüldüğümden beri karımın da sabrının taşmaya başladığını hissediyorum. Yaşlandıkça manyaklaşıyor bu adam diye düşünüyordur içinden. Şaheserimi yaratmakta olduğumun farkında değil. Hikayedeki boşlukların sıkıntısıyla boğuştuğumun farkında değil. Arya'nın çocukluğuna gitmeden, Arya'yı aydınlatmadan tamamlanamaz bu hikaye. Eksik kalır, mükemmele erişemez. Arya'yı izleyeceğim. Çözemediğim, tanımlayamadığım kör noktayı ancak Arya aydınlatabilir. Bugün Perşembe, bit pazarı kurulmuştur. Birkaç haftadır oraya gitmek içimden gelmiyordu ama bu hafta gideceğim. Kendimi tutup önüme gelen her kağıda, her pırtıya, her poşete uzanmamalıyım. Yanıma sadece 2 5'lik aldım ki fazla açılmayayım. Kumarbazlık gibi bir şey bu. Müptela olunca kendinizi tutamazsınız. Anneye ziyareti izleyen hafta 2 şeyden biri oldu. Birini zaten bekliyordum. Ötekini anlamlandırmakta güçlük çekiyordum. Sponsorluk için başvurduğum şirketler grubundan projeyle ilgilendikleri haberi geldi. Bir hafta sonra görüşmeye çağırıyorlardı. Daha detaylı bir ön proje yazmam, maliyet hesabı çıkarmam, üniversitenin kurumsal katkısının ne olacağını bildirmem, kadro belirlemem gerekiyordu. Üstelik projeye mali yıldan önce başlayabilmek için acele etmeliydim. Gönderdikleri kısa yazıdaki şu cümlenin üstünde durmadım. Otantik ezgi ve ağız derlemesinin yapılacağı bölge, proje yöneticisiyle şirketimizin kültür sponsorluğu yetkilisi tarafından ortaklaşa belirlenecek, şirketin onayı geçerli olacaktır. Sponsorlar, kendi yetki alanlarını genişletmek, sonradan çıkabilecek sorunları, anlaşmazlıkları baştan engellemek için bu türden cümleleri ön kabul sırasında da, ana sözleşme yapılırken de metre koyarlar. Parayı veren düdüğü çalar, sözünün en fazla geçerli olduğu yerdir sponsorluk kurumu. Adamlar doğuda, güneydoğuda Kürtlerle çalışmaların sürdüğü, sorunlu bölgelerde yürütülecek bir projeye destek vermek istemeyebilirler haklı olarak. Doğu Karadeniz kuşku yaratacak bir bölge değil. Projeyi ilk düşündüğümde kafamda Artvin Şavşat yöresi vardı. Öteden beri oralardaki otantik deyişlerin ritim ve melodinin armonik yapıya yaklaştığını, çok sesli müziğe geçiş verdiğini düşünürüm. İyi ki de burayı seçmişim. Şirket açısından işim daha da kolaylaşacağı benziyor. Konuyu kocama açtığımda en güzel mevsimin yaz sonu veya bahar olacağını söyledi. Bölgenin o kadar güzel fotoğraflarını görmüştü ki birkaç gün için de olsa ekibe katılmaya heveslendi. Çocukları babaannelerine bırakabilirdik. Çayı görmeden paçaları sıvamaya başlamıştık bile. İkinci olay aslında önemsizdi. Anne, toplayıcı dediği garip bir adamdan söz etmeseydi, e-postama gelen notu silip geçecektim. Sayın Arya Hanım, müzik öğretmeniyim, derleme çalışmalarım da var. Adınızı Fırat Muzur Yöresi Türküleri kasetinde gördüm. İletişim bilgilerinize internet üzerinden ulaştım. Elimde bölgeye ait yazılı sözlü geniş bir arşiv var. İlgi duyarsanız ve çalışmalarınızda yardımcı olursa size sunmaktan mutluluk duyarım. Not, hiçbir maddi talebim yoktur. Rastlantının böylesi beni kuşkulandırır. Anne ile konuşurken çocukluk fotoğraflarını ele geçirmiş biraz takıntılı bir toplayıcıdan söz etmeseydi bu maili unutup gidecektim. Bizim alanda çalışanlar birbirlerini izlerler, ellerindeki verileri, arşivleri paylaşırlar. Ama kimliğini bilmediğim, sadece mail adresine ulaşabildiğim adres bir kadın adınaydı. Kişinin annemin sözünü ettiği toplayıcı olması mümkündü. Özellikle şu hiçbir maddi talebim yoktur notu toplayıcıyı işaret ediyordu sanki. Önce e-postayı yollayanın aynı kişi olup olmadığını annemle konuşmak geldi aklıma, sonra vazgeçtim. Kocama açmayı düşündüm. Ali o kadar gerçekçidir ki vereceği cevabı sormadan biliyordu. Ne var bunda? Üzerinde derleyen ya da proje yöneticisi yazan kasetlerin, yayınların var. Konuyla ilgili meraklı biri tabii ki sana ulaşmak ister. Ben olsam hemen arardım, ilişki kurardım, bakarsın işe yarar diyecekti. Üstelik de haklı olacaktı. Meçhul kişinin iletisine hemen cevap yazmadım. Acelesi yoktu. Ayrıca da peşinde olduğum yeni proje bambaşka bir yöre, bambaşka bir bölgeyle ilgiliydi. En azından o sırada ben öyle sanıyordum. Haftayı çok yoğun geçirdim. Ali ile hasret gidermeye, uzun uzun konuşmaya bile vaktimiz olmadı. Annemin bana ulaştığını, bunca yıl sonra buluştuğumuzu, buluşmamızın beklediğimden daha iyi geçtiğini geniş bir zamanda anlatmayı planlamıştım. Küçük oğlanın, anneannenin evinde çok dondurma yedik, beni çok sevdi deyivermesi planlarımı bozdu. Anneanneye mi gittiniz diye hayretle sordu Ali. Çocukla konuşuyor ama benim yüzüme bakıyor, benden bir cevap bekliyordu. Annesi sevgilisiyle buluştuğunu öğrenmiş de sığgaya çekilen bir yeni yetme gibi kızardım. Evet dedim, annem aradı, davet etti, sen yokken hafta sonu bir çay içmeye gittik. Dünyanın en normal ilişkisi neden bu kadar olağanüstü geliyordu ki bize? Kaç yıl olmuştu görüşmeyeli diye sordu kocam. 29 yıl dedim boğazıma, o pis yumru tıkandı yine. Zor olmalı, dedi Ali. Karar vermesi zordu ama karşılaşınca her şey yolunda gitti. Büyük oğlan gölgede kalmamak için, çok meşhur bir şarkıcıymış diye lafa karıştı. Opera sanatçısıymış ama ben tanımıyorum, hem de yaşlı, gençlere göre değil. Ama çok güzel, dedi küçük. İyi bir anneanne o, beni sevdi. Sana iyi geldi mi buluşmanız? Evet, önce gidip gitmemekte ikirciklendim. Sonra iyi geldi. Sanırım ona da öyle. 15. ayrımın sonu, sayfa 239.